Yüz eser.
Türkçenin sırları. Nihat Sami Banarlı. Bu kitap, Türk dili üzerinde yıllar yılı yapılan araştırmaların, duyulan heyecanların ve samimi bir sevginin yazı haline konulmasıyla meydana geldi. Türkçemizin Türkiye topraklarında büyük bir milli estetikle işlenmiş oluşuna bir kitap boyunca dikkat eden ilk eser belki de budur, der yazar kitabın ön sözünde.
Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları adlı eserinden aldığımız cümleleriyle başladık. Edebiyat tarihçisi, yazar, şair ve edebiyat öğretmeni olan yazarımız İstanbul Fatih'te 1907 yılında doğdu. 1929 yılında Edebiyat Fakültesinden ve Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. Birçok lisede edebiyat öğretmenliği yaptı. Ayrıca öğretmenlik yaparken birçok kuruluşta da ek görev aldı. 1948 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi'nde Edebi Sohbetler sütununda devamlı yazılar yazdı. 1953 yılında kurulan İstanbul Fetih Cemiyeti'ne girdi. Bu kuruluşa bağlı olan İstanbul Enstitüsü'ne müdür oldu. 1958 yılında Yahya Kemal Enstitüsü yayın işlerini yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı Bin Temel Eser ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonlarına üye ve başkan seçildi. 1971 yılında kurulan Kubbealtı Akademisi'ne Edebiyat Kolu Başkanı ve Akademi Dergisi Müdürü oldu. 1974 yılında 67 yaşındayken İstanbul'da vefat etti. Mezarı Edirne Kapı Şehitliği'ndedir. Yazarımızın edebiyat dünyasına kazandırdığı birçok eseri vardır.
Sayın Banarlı'nın bu kitapta üzerinde en çok durduğu hususlardan biri Türkçenin musikisi, ses güzelliği meselesidir. Üstad edebiyatçımız dilimize başka dillerden giren kelimelerin bizim kendi telaffuzlarımızla değiştiğini, milli sesle söylendiği için artık tamamıyla birer Türkçe kelime sayılmaları gerektiğini çok haklı olarak ileri sürmektedir. Muhterem Nihat Sami Banarlı'nın dokunduğu ikinci mühim nokta Türkçe'de kelimelerin ulaştığı mana zenginliğidir. Dilimizde bir kelime mecazlarla ve kendisinden doğan deyimlerle bazen 40-50 mana ifade edebilmektedir, der Profesör Faruk Kadri Timurtaş.
Ahmet Kabaklı ise kitap için şöyle der. Türkçenin sırları değişik başlıklar altındaki yazılardan oluşup öte yandan bir kitap bütünlüğünü de muhafaza etmektedir. Banarlı bazı fikir, görüş, düşünüş ve buluşları sık sık tekrarlamaktaysa da yazar bunları özellikle yapmış. Yararlı saydığı bu görüş ve düşüncelerin benimsenmesi için tekrarı zaruri görmüştür. Mesela başka dillerden alınmış bile olsa, eğer kelime Türkçeleşmiş, benimsenmiş, kültür ve edebiyatımızda yer almış olan ölümsüz eserlerimize girmişse, bu gibi kelimelerin değiştirilmesine şiddetle karşı çıkmaktadır. Sonra dilimizin politik ve ideolojik oyunlara alet edildiğinden yakınarak, bu gibi hareketlerin dilimizi, milletimizi bölmek ve yıkmak amacı taşıdığını ileri sürmektedir. Dil işte bu yüzden çok önemlidir.
Çin düşünürü Konfüçyüs'e sormuşlar. Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydın yapacağın ilk iş ne olurdu? Cevabı, hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle başlardım olmuş. Ve kanıtlarını şöyle açıklamış. Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gerekenler iyi yapılmaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töreyle kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen yurttaş, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki, hiçbir şey dil kadar önemli değildir, de.
İngiliz edibi George Orwell, 1984 adlı romanında milletleri dil yıkımıyla çökertip bir takım sürüler haline koymak isteyenlerin hedeflerini ve hikayesini bu tarihi romanında derin bir şekilde anlatmıştır. Nihat Sami Banarlı, vatan çocuklarına bir milletin yarattığı ve yaşattığı dili, bütün güzellikleri, incelikleri, yücelikleri ve güzel sesleriyle öğretmekten daha büyük bir hizmet yoktur, der. Kitabı yazma amacında da belirttiği şudur. Kelimeler üzerinde hiç kimsenin oynamaya hakkı yoktur. Çünkü kelimeler milletindir. Diller milletlerin en aziz, en tılsımlı, en kıymetli servetleridir. Çünkü dillerin bir ses güzelliğiyle dalgalanıp bir duyurma, anlatma, inandırma gücüne ulaşmaları ve dillerin bir musiki kudreti kazanması kısa zamanda olmamıştır. Denilebilir ki dil ve edebiyat sanatı bu güzel neticeye varmak için sanat ve edebiyat tarihinin daha ilk anlarından başlayarak sözü sesle birleştirmeye çalışmıştır. Bunun en açık delili, sözün en güzel sesli ifadesi olan şiir sanatının başlangıçta musiki aletlerinden çıkan seslerle birlikte söylenmiş olmasıdır.
Buna misal olarak eski Türkler, söze bir duyuruculuk vermek için şiiri kopuz isimli sazla, Yunanlılar lirle, İranlılar rebap, çeng, ruud gibi sazlarla, Davut peygamber de mizmar isimli bir sazla söylüyordu. Saz, eski Türk şiirinin ayrılık kabul etmez arkadaşıydı. Türkler onsuz şiir söylemez, yalnız söz sanatında değil, yapacakları hareketlerin de pek çoğunda onun yardımını ararlardı. Bütün bunlar dillerin daha ilk devirlerinde söze musiki katmak ihtiyacındandır. Dillerde kelimeler uzun asırlar içinde işte bu musikili çalışmalar sonunda nameleşmiştir. Asırların bazen çağların emeğiyle böylesine güzel ses ve güzel mana kazanmış kelimelerin neden şu veya bu hoyratlıklar içinde ziyan edilmemesi lazım geldiğinin en büyük delilidir.
Dillerin musikileşmesi tarihinde, dillerin biri birinden ayrı fonetik sistemlerle gelişmesinde, aynı zamanda vatan topraklarından yükselen sihirli seslerin iklim ve coğrafya hususiyetlerinin de büyük tesiri vardır. Bu bakımdan Fransız dilini 1000 yılda Fransa'nın toprağı yarattı diyen bu Fransız sözünde derin hakikat gizlidir.
Nitekim Türk musikisi gibi Türk dilinin de müzikal tekamülünde Türk vatanlarının büyük tesiri olmuştur. Türk vatanlarının diyorum çünkü Türkçe birçok başka diller gibi yalnız bir vatanda değil, milletimizin tarih boyunca nice müstakil ve muhteşem devletler kurduğu çeşitli vatanlarda işlenmiştir. Türkiye Türkçesinin de güzelliğinde en büyük coğrafi tesir 900 yıla varan bir zamandan beri Anadolu ve Balkanlar Türkiye'sinin tesiridir. Fakat Türkçe tıpkı Türk milleti gibi tarihin son 9 asrında dünyanın 3 kıtası üzerinde lisani bir imparatorluk kurmuş ve bir imparatorluk dili halinde işlenmiştir. Bu bakımdan dilimiz hüküm sürdüğü toprakların neresinde güzel bir ses bulmuşsa onu kendi bünyesine almakta büyük kabiliyet göstermiştir.
Milletlerin olduğu gibi kelimelerin de tarihi vardır. Çünkü bir milletin ataları asırlarca o kelimelerle duymuş, onlarla düşünmüş, birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle sevmiş. Bu kelimeleri tamamıyla milli musikiyle seslendirmişse evlatlar artık o kelimelere düşman kesilemezler. Böyle bir tarih boyunca işlene yontula güzelleşmiş, halk şiirine ve milli vicdana yerleşmiş kelimeleri sevmemiz ve korumamız tabidir.
Unutmamak lazımdır ki Türk dili, kendi Gök Kubbemiz kitabını meydana getiren muhteşem şiirlerin söylendiği lisandır. Bir dilde açık deniz gibi, Süleymaniye'de bayram sabahı gibi, bir tepeden Itri, Vuslat ve Erenköy'ünde bahar gibi şiirler söylenebiliyorsa, bu dil hatta dünya ölçüsünde büyük lisan demektir. Kendi gök kubbemiz bir semboldür. Türkçe ona benzer ve onun ayarında İstiklal Marşı gibi, Çanakkale Şehitleri gibi, Bülbül ve benzeri gibi, Ahmet Haşim'in piyalesinde musikileşen şiirler gibi, Faruk Nafiz'in Han Duvarları gibi daha nice şiirler söylenmiştir. Bir milleti ebediyen ayakta tutabilecek kudretteki bu müstesna şiirlerdir. Örneğin Yahya Kemal'in şiirlerinde Türkçe'ye mal olmuş kelimeleri çıkarırsanız, bakınız şaheser bir şiir ne hale geliyor.
Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Mısralarıyla başlayarak bizim Anadolu'daki en büyük milli oluşumumuzu dile getiren şiirdir. Ordu milletlerin en çok dövüşen en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına böyle bir yapı. En güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimariyi. Seviyesine yükseldikten sonra milli romantizmimizi elle tutulacak kudretle idrak ettiren şu mısraları sıralayan şiirdir.
Ulum abi, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrur. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Senelerden beri rüyada görüp özlediğim, cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış, nice bin at yelesi.
Bir şairin şiirinde söylediği üzere, verilemeyecek şeyler vardır, şeref gibi, şan gibi. Kars gibi, Ardahan gibi.
Mısralarından yükselen sesler nasıl toprak verilemez diyorsa, tıpkı bunun gibi asırlarca Türk'ün malı olmuş, Türk sesiyle ve Türk sanatıyla işlenmiş ev, aile, köy Türkçesine, aşk ve iman Türkçesine girmiş, Türk'ün heyecanına işlenip vicdanına yerleşmiş ve Türk olmuş kelimeler de verilemez.
İşte bu yüzdendir ki milletlerin dilleri üzerinde söz sahibi olacakların dili milletten ve milli maziden ayrı varlık gibi görmeleri büyük gaflettir. Böyle kimselerin milli dillerini her şeyden çok sevmeleri ve sevmekten de üstün bir duyuş ve düşünüşle o dili anlamaları beklenir. Mesela Türkçeyi sevmek ve anlamak için önce Türk milletini sevmek, milletimizin tarihinde ve coğrafyada kurduğu medeniyetlerin karakterini bilmek ve Türk dilinin Türk medeni karakterine aykırı olduğunu veya olabileceğini sanacak kadar büyük ilim hatalarına düşmemek icap eder.
Mesela öz dili zannedilen Latince'nin %50'si Yunanca'dır. İngilizce, Almanca, Fransızca da öyle. Bu örnekler o kadar çoğaltılabilir ki. Esasen yeryüzünde hiçbir kültür ve medeniyet dili hiçbir zaman öz dil olmak taassubuna ve basitliğine iltifat etmemiştir. Fakat büyük denilen dillerin tamamının sesi ve mimarisi millidir. Bu da o dilin gramer ve dil kurallarına göre şekillenir. Yani her dilin kendi iç ve dış musikisi millidir. Türkiye'de bir türlü dikkat edilemeyen büyük dil hakikati budur. Hiçbir medeniyet dilinin bütün kelimeleri milli olamaz. Fakat sesi mutlaka milli olur. Bu bakımdan dilimiz, hüküm sürdüğü toprakların neresinde olursa güzel bir ses bulmuşsa onu kendi bünyesine almayı bilmiştir. Bir de gramer kuralları milli olur. Kelimelerin yan yana gelmesinden doğan söz istifi, bu yan yana gelişlerin yarattığı ifade abidesi millidir. Kısaca cümle yapısı millidir. Mesela Türkçe'de özne, tümleç, fiil sıralanışındaki büyük mantık millidir. O kadar ki Türk ancak telaşlandığı, dili dolaştığı, acele konuşmak zorunda kaldığı, kısaca şaşırdığı zaman devrik cümleyle konuşur.
Eski Türkçe'ye diğer çok doğru bir bakışta Ali Şir Nevai'nin bakışıdır. Nevai, Türkçenin bir fiiller ve mecazlar lisanı olduğunu anlatır. Bir tarih boyunca at üstünde yaşayarak engin Asya bozkırlarını gel, git, çık, in, dur, koş, bil, bul, yap ve benzeri tek heceli sedalarla dolduran Türkler, devamlı bir fiil ve hareket halinde oldukları için dillerinin hemen bütün fiillerini kendileri yaratmışlardır. Maden isimleri gibi, ziraat işleri gibi, kahramanlık ve binicilik sahaları gibi kendi hayatlarının ve sanatlarının çok sayıda kelimelerini de yine kendileri yaratmıştır. Fakat diğer hayat, eşya, iman, tefekkür, kelime ve kavramlarının mühim bir kısmını kendilerine lazım olduğu ölçüde Türkçenin ses ahengini katarak başka dillerden almışlardır.
Atatürk'ün hayatının son 4 yılı Türkçeyi kendi tabii yoluna getirmek için yaptığı çalışmalarla geçti. Yaptığı inkılabın alaylı alimlerin veya bozguncuların oyununa geldiğini çok iyi anlayan Atatürk, şimdi bütün gücünü Türkçeyi bu oyundan kurtarmaya sarf ediyor ve bu işi de milletin uydurmacıya inandırılmak istenmiş ruhunu zedelemeyecek yeni bir incelikle yapıyordu. Atatürk'ün dünyaya göz yumarken son sözünün dil olması da milletine Türkçeyi korumak ve kurtarmak için bulunan son yolda devam manasında aziz işaretiydi.
Atatürk dilde sadeleşme ve öz Türkçe kelimelerde aşırılığa gidildiğini anlayınca Falih Rıfkı Atay'ı bir gün yanına çağırarak "Çocuk, çıkmaza girmişizdir. Dili bu çıkmazda bırakamayız. Tabii yola döneceğiz." demişti. Atatürk'ün bu düşüncede olduğunu çok açık bir şekilde anlatan diğer bir selahiyetli ilim adamı da Sayın Profesör Doktor Abdülkadir İnan'dır. İşte bu hususta yazdıklarından birkaç satır.
Ahmet Cevat Emre, Atatürk İnkılabı'nın Hedefleri adlı serisinde Atatürk'ün bir akşam sofrasında "Katip, kitap, mektup benimdir. Ketebe, yektübü Arabındır. Herkesin söylediği, yazdığı kitap, katip, mektup Türkçedir" dediğini kaydetmiştir. Burada Türkçenin ses yapısının ve kurallarının birçok yabancı kelimeyi Türkçeleştirerek Türkçenin ses özelliklerini kazanmış olduğudur. Atatürk, milli olanın bu ses değişiminin olduğunu vurgulamaktadır. Yahya Kemal, yaşayan Türkçeye girmiş Arap, Acem ve Frank kelimelerini onlara Türklerin verdiği ses ve mana içinde Türkçe duyuşla Türkçe deyiş haline dönüştürmek büyük bir milli sanattır der. Örnek, manaranın minare olması gibi. Zaten kelimeler kendi tarihsel evrimlerini doğal bir şekilde oluşturmaktadır. Dile yapay müdahaleler anlamsızdır.
Gerçek şudur ki, hiçbir dil %100 arı değildir. Yabancı kelimeler dilden atılırken bir sınır çizilmeli, bu konu keyfi olmamalıdır. İnsan, defter, kalem, masa, cam, kravat, radyo, pantolon, fotoğraf, doktor, adres, çay, kahve, otobüs, rıhtım, lale, gül, nergis, menekşe, sümbül, şeftali, peynir, pilav, baklava, analiz, kent gibi birçok kelimeye artık Türkçeleşmiş Türkçe diyebiliriz. Büyük diller her dilden kelimeler almıştır. Ama hepsi kendi dilinin ses özelliklerine göre aldığı kelimeyi yeniden yapılandırmıştır. Ama bu demek değildir ki yeni terimler, yeni kavramlar üretmeyelim. Dilimizde yeni girmekte olan birçok kavram ve terimlere yeni kelimeler, karşılıklar üretilmiştir. Pek tabidir ki üretilmelidir de. Türkçe köklerden, Türkçe eklerden veya Türkçenin diğer lehçelerinden kelime türetme yoluna gidilmelidir.
Bunu ya halk ya da Türk Dil Kurumu yapmıştır. Kimi kullanımda tutmuş, kimi ise tutmamıştır. Mesela önerilip tutulan kelimeler arasında departman, bölüm, transfer, aktarma, panel, açık oturum, normatif, kuralcı, revizyon, gözden geçirme, kompütür, bilgisayar gibi böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Bunun en büyük belirleyicisi dili en verimli şekilde kullanan yazarlar, şairler ve halk olmuştur. Bu ölçüden şaşmamak ve bu konuda büyük zorlamalara da gitmemek lazım. Ama aksi takdirde aşırı bir şekilde yapay olarak üretilen kelimelerle ortaya konan eserlerde büyük bir iletişimsizlik ifade ve kavram kargaşası ortaya çıkar. Örneğin tahlil yerine analiz, faal yerine aktif, şehadetname yerine diploma, siyaset yerine politika, iktisat yerine ekonomi, şehir yerine kent ve daha birçok kelimelerinin yerine başka sözler koymakla bazen dil çok şey kazanmıyor. Çünkü her iki kelime de yabancı kökenli. Bu tür örnekli kelimeler çoğaltılabilir. Bir yabancı kökenli kelimenin yerine başka yabancı kökenli bir kelime koymakla dilde anarşi meydana geliyor. Fakat Türkçeleşmiş Türkçe ile ortaya konan bin yıllık kültüre, tarihe ve binlerce esere kapıları kapatmış, onları yok etmiş oluyor. Dilde de büyük bir karışıklığa ve yozlaşmaya neden oluyoruz. Burada amaç Türkçenin gelişmesini sağlamak olmalıdır. Onun kültür ve bilim dili olması için çaba sarf etmeli ve kavram açısından dile zenginlik kazandırmak hedeflenmelidir. Bütün bunlar yapılırken Türkçenin anlaşılır ve toplum diline yakın olmasına dikkat edilmeli, eğitim ve öğretim dilinde birlik sağlanmalıdır. Çocuklarımıza Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların, Hacı Bektaş'ların, Fuzuli'lerin, Nedim'lerin, Yahya Kemal'lerin, Mehmet Akif'lerin ve daha 20 yıl önce yazılmış edebi eserlerin anlaşılmasına engel olup kapılarına kilit vuruyoruz. Bu da nesiller arasında büyük bir kopukluk ve buhran yaratır. Bu yüzden dilde arılaşmada aşırılıklara asla gidilmemelidir.
Aksi takdirde milletlerin hafızasının da yok olmasına neden oluruz. Nesiller arasında oluşan kopukluklar kültürün de yok olmasına neden olur. Bu sebeple bütün medeni milletler yetişen nesillere kendi kültür eserlerini okutmak için okullarda onlarda geçen kelimeleri de öğretirler. Çok önemli olan bir şey daha vardır ki o da bir milletin var olmasında, milli birlik ve bütünlüğün sağlanmasında ortak dil kullanılmasının önemi büyüktür. Ve en önemlisi köklü bir milletin eğitim öğretim dili yani ilim dili de ana dilinde olmalıdır. Çünkü milletini yüceltmek ve sevmek, Türkçeyi doğru kullanmak ve korumakla başlar.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.